Ayrım 18.
Sadece Demirel'in evinin çevresinde değil, Ankara'nın her yerinde çok sıkı güvenlik önlemleri vardı. 13 Şubat'ta Mahir Çayan ve birkaç arkadaşı Oğuzhan Müftüoğlu'nun kalmakta olduğu Yavuz Gökmen ile Füsun Gökmenoğlu'nun evine geçtilerse de dışarıda bir sivil polisin görülmesi üzerine oradan da ayrıldılar. Dipnot, 24 Kasım 1998 tarihinde ölen ünlü gazeteci ve Hürriyet köşe yazarı. Şubat sonuna doğru Müftüoğlu'nun yakalanması ve Koray Doğan'ın öldürülmesi üzerine Mahir Çayan ve arkadaşları Ankara'dan ayrılıp Karadeniz'e geçmeye ve Ünye radar üstündeki İngiliz teknisyenleri kaçırmaya karar verdiler. 18 Mart'ta makarna yüklenen bir kamyondaki çuvalların arasına gizlenerek Ünye'ye geçtiler. Türkiye 27 Mart 1972 günü Ünye'de görevli ikisi İngiliz, biri Kanadalı, üç teknisyen Charles Turner, John Stuart Law ve Gordon Banner'ın THKBC tarafından kaçırıldıkları haberiyle sarsıldı. Kaçıranlar Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamlarının durdurulmasını istiyorlardı. Konuyla ilgili Milli Güvenlik Kurulu bildirisi radyodan okunup Başbakan Nihat Erim'e tam yetki verildiği sırada Mahir Çayan ve arkadaşlarıyla 3 rehineden oluşan 14 kişilik topluluk Niksar'ın Kızıldere köyüne ulaşmış ve muhtar Emrullah Aslan'ın evine yerleşmiş bulunuyorlardı. Bölgeye cemseler dolusu asker sevk edildi, helikopterler kaldırıldı. Ünye ve çevresi adeta bir askeri harekat bölgesi haline geldi. İçişleri Bakanı Ferit Kubat, MİT Müsteşarı Kor General Nurettin Ersin, Jandarma İstihbarat Daire Başkanı Tuğ General Vehbi Parlar, Ankara Merkez Komutanı Tevfik Türünk de olay yerindeydi. Mahir Çayan ve arkadaşlarını hala İstanbul'da aramakta olan Hiram Abbas ve ekibi, Ünye'deki olayı duyduklarında akıllarına hemen Fatsalı olan Ziya Yılmaz geldi. Hiram Abbas zaten kendisini yaralayan rakibini görmek ve tanımak da istiyordu. Mehmet Eymür yazıyor, kolu alçılı Ziya Yılmaz Erenköy'e getirilerek sorgulandı. Hiram Bey Ziya'ya kendini tanıtarak ateş ederken arkadaşlarını siper almasını yakıştıramadığını söyledi. Ziya inkar etti. Ona göre öyle bir şey vaki değildi. Hiram Bey üstelemedi. Ringe çıkmış dövüşmüşler ve ikisi de hasar almışlardı. Ziya'ya kişisel bir husumet duymuyordu. Dipnot, Mehmet Eymür adı geçen eser sayfa 77. Ziya Yılmaz'a bu olayı da sorduk. Doğru, Kızıldere'den önce Mahirlerin nerede olduğunu sormak için beni tekrar MİT'e götürdüler. O sorguyu yapanın Hiram Abbas olduğunu ben yine bilmiyordum. Hiram Abbas olduğunu bilmediğim o kişi, arkadaşlarının arkasına saklandın dedi, çatışmanın nasıl olduğunu anlattım. Bulunduğum yerde arkasına saklanacak hiçbir şey yoktu. Ben sedirin üstünde açık hedeftim, sizler iyi nişancı değilmişsiniz dedim. Ziya Yılmaz'dan bilgi alamayınca İstanbul MİT'ten Yaşar Savaş, Mehmet Eymür ve iki eleman daha yanlarına tutuklu bir üsteğmeni de alarak Ankara'ya geçtiler. Ankara bölgede onları bekleyen MİT ekibini de alarak Ünye'ye gittiler. Çok gitmek istemesine rağmen İstanbul Bölge Başkanlığı henüz iyileşmemiş olan Hiram Abbas'a izin vermemişti. Gerisini Kızıldere operasyonuna katılanlardan MİT görevlisi haydi biz de Rumuz kullanalım, KD bakın nasıl anlatıyor. Mahir Çayan Maltepe askeri cezaevinden kaçtıktan sonra biz onun Ankara Necati Bey'deki elektrik etüt dairesinde çalışan kız arkadaşını takibe aldık. Her gün kızın peşindeyiz, adım adım takip ediyoruz. Sık sık Zafer Çarşısı'ndaki kitapçılara gidiyordu. Biz önceleri kitap alışverişi yaptığını sanıyorduk. Halbuki mesaj alışverişi yapıyormuş. Bu kızın yardımıyla Ziya Yılmaz'ın Ankara Makarna Fabrikası'nda çalışan akrabası bir kamyon şoförü ayarlanıyor. Kamyon yolda aranmadan hep rahatlıkla geçiyor. Çünkü elinde irsaliye belgesi var. Hatta kamyonun Samsun'a 13 kilometre kala vantilatör kayışı kopuyor. Gidip Samsun'dan kayış alıp yola devam ediyorlar. MİT'in Ankara ve İstanbul ekibi Ünye Jandarma Karakolu'nda bir araya geldi. Ünye'de isimler tek tek araştırılarak herkes gözaltına alınıyordu. Çalışmalar sonucu Mahir Çayan'a rehberlik eden çoban, Mehmet Eymür'ün kitabında H.Y. rumuzuyla tanımladığı Yüncü Hasan denilen kişi bulundu. Çoban her şeyi anlattı. Aslında hep Kızıldere muhtarının ihbar ettiği söylenir. Ancak doğrusu çobanın verdiği bilgiler sonucu her şey ortaya çıkmıştır. Nevşehir'den komando taburu getirildi. Jandarma tüm generalinin arabasından Ankara ile sürekli telsiz irtibatındaydı. Biz ellerindeki yabancıları öldürmeyip bize teslim etmelerini istiyorduk sürekli. Mahir Çayan içeriden bağırdı. Atatürk Çanakkale'de yüzlerce İngiliz'i öldürdü. Ülkemizin bağımsızlığı için bir avuç İngiliz'i öldürmekten geri durmayacağız. Bu arada marşlar söylüyorlar, slogan atıyorlardı. Söyledikleri marşlardan biri Mülkiye Marşı'ydı. Olay bittikten sonra öldürülenlerin kimlik tespitini yapıyoruz. Biz ölenlerin arasında bulunan kamyon şoförünü Ertuğrul Kürkçü sandık. Yüzü fazla benzemiyordu ama biz bak işte Ertuğrul estetik ameliyatla yüzünü değiştirmiş dedik. Hatta gazete ve radyoda ölenler arasında Ertuğrul'un adı da açıklandı. Sonra Ertuğrul'un babası bu benim oğlum değil deyince kafamız iyice karıştı. Evi tekrar aramaya başladık. İşte o zaman Ertuğrul samanlıktan çıkıp teslim oldu. Hemen helikoptere bindirip Ankara'ya götürdük. Yanında bizden gülleci Necdet dediğimiz bir arkadaş vardı. 16,5 metre gülle atardı. O götürdü Ankara'ya. Atatürk Orman Çiftliği bira fabrikası ile çimento fabrikası arasında bir bina vardı. Orası bizim sorgu yerimizdi. Telsiz tamirhanesi olarak bilinirdi. Ertuğrul'u orada sorguladık. Kızıldere'de 30 Mart saat 14.30'da karşılıklı ateşle başlayan çatışma, güvenlik güçlerinin eve bazuka ve hayvan mermileri yağdırmasıyla kısa sürede sona erdi. Dipnot. Kızıldere operasyonunda özel harp dairesi veya kontur gerilla personelinin kullanıldığını ileride Kenan Evren'in anılarından öğrenilecekti. Evin önüne serilen parçalanmış cesetlerin gazetelerde çıkan fotoğrafları uzun süre kimsenin gözlerinin önünden gitmedi. Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Saffet Alp, Sinan Kazım Üzüdoğru, Hüdayi Arıkan, Ahmet Atasoy, Ertan Saruhan, Sabahattin Kurt ve Nihat Yılmaz ölmüşlerdi. Ertuğrul Kürkçü sağ yakalanmıştı. Rehine teknisyenlerin Çayanlar tarafından mı yoksa dışarıdan yapılan atışlarla mı öldürüldükleri bir süre tartışma konusu oldu. Ama Ertuğrul Kürkçü ben Mahir'le uğraştığım süre içerisinde diğer arkadaşlarına biri veya birkaçı üç İngiliz'i vurarak öldürmüşlerdi diyordu. Otopsiyi yapan Doktor Şehsuvar Savuran da rehinelerdeki ölüm katılığının diğerlerinden daha fazla olduğunu, vücutlarındaki şarapnel yaralarının kanama yapmadığını, bunun da şarapnellerin ölümden sonra isabet etmesi anlamına geldiğini, sonuç olarak İngiliz teknisyenlerin son çatışmadan bir saat kadar önce ölmüş olduklarını söylüyordu. Dipnot: Koray Düzgören, THKPC ve Kızıldere sayfa 14 ve 142-143. Yanında küçük bir makine götürerek fotoğraflar da çekmiş olan Mehmet Eymür'e Kızıldere olayından sonra arkadaşları Gazi ünvanını verdiler. Operasyonda herhangi bir yara bere almamıştı ama teşkilat içinde bir süre Gazi Bey adıyla çağrıldı. Sağ yakalanan Ertuğrul Kürkçü'yü helikopterle olay yerinden götürdüklerinde yanında MİT elemanlarından Ayı Mehmet vardı. Yıllar sonra Ayı Mehmet, adaşı Mehmet Eymür'ün Antalya'daki buz fabrikasında çalışacaktı. Deniz gezmişleri kurtarmak isterken Kızıldere'de ölenler onların idam sürecini hızlandırmış olduklarını nereden bileceklerdi? Deniz gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Kızıldere'den bir hafta sonra 6 Mayıs 1972 günü sabaha karşı idam edildiler. 68 kuşağı liderlerinden bir kısmının umutları Kızıldere'de ve dar ağaçlarında dramatik bir biçimde son buldu. Başbakan Nihat Erim'in umutları ise idamlardan 20 gün önce son bulmuştu. İkinci Erim hükümeti 17 Nisan'da istifa etti. Dipnot: Sadi Koçaş, Erim'in idamların kendi zamanında yapılmaması için istifa ettiğini yazar. 12 Mart anıları sayfa 609. Cumhurbaşkanı Sunay'a sunulan istifa gerekçesi bu kez hastalık değil aşırı yorgunluktu. Sunay, Erim'in önerisiyle başbakanlığa bir süre Ferit Melen'in vekalet etmesini uygun bulmuştu. Erim siyasal yaşamı bundan sonra kontenjan senatörü olarak sürdürecekti. Dipnot: Nihat Erim 1980'de İstanbul Dragos'taki evinin yakınında düzenlenen bir suikastla öldürüldü. 31 Mart 1972 günü SBF 1. sınıf amfisinde yapılan Kızıldere katliamını protesto toplantısından çıkanlar bildiriler dağıtıyorlar, boykot çağrısı yapıyorlardı. Göstericilerden 12'si yakalanarak gözaltına alındı. Bu 12 kişinin arasında o günlerde adı duyulmamış bir üniversite öğrencisi olan ama bugün artık herkesin tanıdığı bir isim de vardı: Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan ve pilot Necati. Bu Abdullah Öcalan'ın 1999'da İmralı'ya götürülmesine kadar geçen 27 yıldaki ilk ve son tutuklanmasıydı. SBF 1. sınıf öğrencisiydi. Yani o da Hiram Abbas'la aynı fakültedendi. 7 Nisan'da gözaltına alındı, 27 Nisan 1972'de tutuklandı, 27 Ekim 1972'de serbest bırakıldı. Bu serbest bırakılma pek normal görünmüyordu. Başlangıçta aynı davadan yargılananlar arasında hakkında en ağır ceza istenen iki kişiden biriydi. Ama askeri savcı daha sonra fikrini değiştirdi. Önce Öcalan hakkında istediği cezayı hafifleştirdi, sonra da tahliyesini istedi. İşi daha da ilginç kılan bu askeri savcının antikomünistliğiyle ünlü Baki Tuğ olmasıydı. Deniz Gezmiş davasında da iddia makamında yer almıştı. Kolay kolay kimsenin tahliye isteğine katılmazdı. Apo'nun tahliyesinden sonra da garip şeyler oldu. Önce askerliği ertelendi. Sonra da 21 yaşını geçmiş oldu ve disiplin cezası almış bulunduğu halde yönetmeliğe aykırı olan burs isteği kabul edildi. Gazeteci Uğur Mumcu öldürülmeden az önce başladığı ve tamamlayamadığı Kürt dosyasına Öcalan'ın 12 Mart döneminde herhangi bir nedenle kayırıldığı kuşkusunu araştırarak girişti. Dipnot: Uğur Mumcu, Kürt dosyası, UMAG, Mart 1997. Biraz ilerleyince PKK liderinin yakınında kuşkulu iki kişi daha olduğu bilgisine ulaştı. 1978'de evlendiği karısı Kesire Yıldırım ve yanından hiç ayrılmayan Ağrılı pilot Necati. Dipnot: Bu kişilerin MİT ajanı olduklarına ilişkin iddialar daha önce 7-8-1979 tarihli Aydınlık Gazetesi'nde çıkmış ve Doğu Perinçek'in genel başkanı olduğu Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin bildirisine yer almıştı. Öcalan kendisine konuyla ilgili sorular soran gazetecilere pilot Necati'nin MİT ajanı olduğunu bile bile yanında tuttuğunu, onu kullanarak MİT'i kandırdığını söylemişti. Dipnot: Tempo, 14 Nisan 1993. Bundan 4 yıl sonra Mahir Sayın'la yaptığı bir TV röportajında ise PKK'nın kuruluş aşamasında pilot Necati aracılığıyla MİT'in parasını yediklerini, Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'e suikast planı gibi bazı provokasyonlarda kullanılmak istendiğini anlatacak ve işte Uğur Mumcu bunları yazacaktı. Adam 10 gün sonra öldürüldü. Bilemiyorum bunun etkisi var mı yok mu? Bu açılsa çok iyi bir olaydır. Hatta tam bu aile ilişkisini pilot ilişkisini inceliyordu şeklinde imalarda bulunacaktı. Dipnot: Gazete Pazar, 22 Haziran 1977. Mumcu'nun öldürülmesinden kısa bir süre sonra bir açıklama yapan ve o zamanlar CHP Grup Başkan Vekili olan Uluç Gürkan konuya yeni bir boyut getirdi. Ben Uğur Mumcu, Profesör Bahri Savcı, Mümtaz Soysal gibi bazı isimler aynı koğuşta tutukluyduk. Bu koğuşta zaman zaman üzerlerinde Apo'nun yazdığı mektuplarla yakalanan bazı gençler getiriliyordu. Bizler bu gençlerin polis olduğundan kuşkulanıyorduk. Gerçekten de 2-3 gün sonra gözaltına tutulan bu gençler daha sonra serbest bırakılıyorlardı. Ancak işin garip yanı üzerinde mektup bulunan gençler birkaç günlüğüne de olsa içeri alınırken mektubu yazan Abdullah Öcalan Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne kimse dokunmadan öğrenciliğine devam ediyordu. O tarihlerde bizim aklımıza giren bu kuşku uzun yıllar açıklığa kavuşmadı. Yıllar sonra geçtiğimiz aylarda rahmetli Uğur Mumcu ile bir sohbetimiz sırasında yine gündeme geldi. Mumcu bu konuşmamızdan sonra konuyu araştıracağını söyledi. Ardından çeşitli kişilerle konuştuğunu duydum. Dipnot: Günaydın, 3 Şubat 1993. Uğur Mumcu'nun konuştuğu kişilerden biri 12 Mart döneminde Öcalan'ın tahliyesini sağlayan askeri savcı Baki Tuğdu. Artık emekli olmuştu ve DYP'den milletvekili seçilmişti. Uğur Mumcu'ya bazı belgeler arayacağını söylemişti. Uğur Mumcu Baki Tuğ'dan beklediği cevabı ve belgeyi bir türlü alamamıştı. Mumcu'nun ölümünden 3 gün sonra Sabah gazetesinde Nezih Tavlaş Baki Tuğ'u aradı. Aralarında şu telefon görüşmesi geçti. Baki Bey, saygılar sunuyorum. Nezih Tavlaş ben. Buyur canım, sağ olasın. Saygı benden canım. Şimdi bilmiyorum, arkadaşlar şey yaptı mı? Benim Uğur ağabey ile çok yakın ve özel bir ilişkim vardı. Söyledi arkadaşlar, söyledi. Şimdi Baki Bey, ben bundan yaklaşık 10 gün önce Uğur ağabey ile yaptığımız konuşmada sizinle görüştüğünü söylemişti bana. Görüştü, benle konuştuk. Biz 6 aydan beri konuşuyoruz. Öyleymiş. Ben şimdi 3 akşamdan beri uyuyamıyorum. Evet efendim, şimdi Uğur ağabeyin bana aktardığı bir şey vardı. Size de bunu bir ileteyim istedim. Sizinle yaptığı konuşmada kendisinin bu Apo ile ilgili, Apo'nun tutuklanması ile ilgili şeyi araştırdığını, siz eksik olmayın yardımcı olmuşsunuz kendisine. O Apo'nun gözaltına alındıktan sonra salıverilmesi için size bir telkinde bulunulduğu ve yukarıdan bir şey geldiğini söyledi bana. Şimdi söyle Nezih, ben o tür bir olay hatırlıyorum ancak Apo'yla mı ilgili, başka mensupla mı ilgili onu çözemedik. Sayın Mumcu'ya da söylediğim oydu, bana böyle bir şey gelmişti. Ancak onunla ilgili mi değil mi bende resmi yazı olacak dedim. Ben o yazıyı ararken o olay oldu. Yani size bu şahsı bırakın ya da bu şahsa dokunmayın gibisinden bir şey geldi mi? O dokunmayın mealinde değil, bizim mensubumuzdur şeklindeydi. Yalnız o mu değil mi çözemedik, o belgeyi arıyordum ben. Anladım, yani belgeyle. Aradığım belge oydu. Bulsaydım onu verecektim. Dipnot: 27 Ocak 1993 Çarşamba Baki Tuğ Nezih Tavlaş telefon görüşmesinin banttan deşifre edilme metni. Baki Tuğ telefonu kapattıktan sonra aradığı Sabah TBMM büro şefi Mehmet Çetin Güleç'e de şunları söyledi. Mumcu'ya söylediğim sürede istediğim belgeyi henüz bulamadım. Bunu kendisine de en son telefon görüşmesinde bildirdim. İnceleme 10-15 gün daha sürecek. Belgede bir şahıs ismi var. MİT hesabına çalışan bir şahsın ismi. O belgeyi arıyorum. Onu bulursak Uğur Mumcu'nun aradığı düğüm çözülecek. Baki Tuğ hala o belgeyi arıyor. Ama şurası belgelenmişti ki MİT sıkı yönetim makamlarının yanlışlıkla tutukladığı ajanları olursa devreye giriyor, mensubumuzdur diye yazı gönderiyordu. MİT ajanlarını sıkı yönetimden koruyor. İşte birkaç örnek. Ankara Sıkı Yönetim Savcılığı'na 1 Eylül 1971 tarihli MİT Müsteşarı Korgeneral Nurettin Ersin imzasıyla bir yazı geldi. ODTÜ öğrencisi Eyüp Temeltaş, teşkilatımızca kendisinden uzun süre istifade edilmiş bir kimsedir. Adı geçenin durumunun açığa vurulması, gerek kendisi gerekse teşkilatımız yönünden bir takım sakıncalar tevlit edecektir. Bu bakımdan Eyüp Temeltaş'ın durumunu deşifre etmeden tatkibat dışı bırakılması yerinde bir tedbir olacaktır. Bilgilerinizi arz ederim. 25 Ağustos'ta tutuklanan MİT ajanı Eyüp Temeltaş bu yazıdan iki gün sonra 3 Eylül 1971 tarihinde serbest bırakıldı. Profesör Uğur Alacakaptan, Şevket Can Özbay adlı bir hukuk fakültesi öğrencisi tarafından dekanlığı sırasında Dev Genç'le işbirliği yaptığı şeklinde ihbar edilmişti. Bu kişinin MİT görevlisi olduğu dosyadan çıkan belgelerden anlaşılmıştı. Dipnot, Şevket Can Özbay, İmralı'daki Öcalan davasında müdahil avukatlığı yaptı. MİT ajan kullanır da polis boş durur mu? 5-3-1971 tarihinde ODTÜ'de cereyan eden olaylarla ilgili olarak hakkında gıyabi tevkif kararı verilmiş olan Sami Oğlu, Terme 1951 doğumlu, ODTÜ Fizik Bölümü öğrencisi Mahmut Erdoğan, daha önce mimlenmiş olup 29-5-1970 tarihinde angajesi yapılmış ve kendisinden müteaddit raporlar alınmıştır. 18-6-1971 tarihinde tutuklanan Mahmut Erdoğan, Emniyet Genel Müdürü Sedat Kirtepe'nin bu yazısı üzerine 8 gün sonra serbest bırakıldı. Dipnot, Uğur Mumcu, Yeni Ortam 22 Mart 1974 ve Örsan Oyman Milliyet 23 Mart 1976. Sefer Sayılır, Kubilay Kılıç, Muzaffer Köklü, Ahmet Yılmaz, Uğur Sani, Mevlüt Bayraktar, Sezai Akalın, Erdal Gökyüzü, ajan listesi uzayıp gidiyordu. Sıkı yönetim mahkemeleri bu yazılara göre kararlar veriyordu. Ankara Hukuk Fakültesi öğrencisi sanık Uğur Sarin'in eyleme, suç konusu bildiriyi dağıtanlar, suç failleri ile kesin deliller ortaya çıkarmak amacıyla emniyetçe verilen görevi icabı katıldığı yolundaki savunması, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 18-3-1972 tarih ve 387 sayılı, 13-11-1972 gün ve 516 ve 28-3-1973 tarih ve 169 sayılı yazıları doğrulandığından sanığın müsnet suçtan beraatine oy birliği ile karar verilmiştir. Ve sıkı yönetim mahkemelerinde açılan davaların iddianameleri sanıkların işkenceyle alınan ifadeleriyle bu ajanların ihbarlarından başka hiçbir delile dayanmıyordu. Hatta bazı davalar bunlara bile dayanmayan senaryolar üzerine kuruluyordu. Uçak kaçırma örgütü bunlardan biriydi. THY'nin Boğaziçi uçağı 4 Mayıs'ta kaçırılarak Sofya'ya indirilmişti. Uçağı kaçıran 4 kişi deniz gezmişlerin idamını önlemek istemişlerdi. Daha sonra teslim oldukları Bulgar makamları tarafından tutuklandılar. Ama olay nedeniyle Ankara'da gizli bir örgüt keşfedilmişti. Örgütün yöneticileri oldukları söylenen Altan Öymen, Emil Galip Sandalcı, Erdal Öz, Mükerrem Erdoğan, İlhan Kalaylıoğlu, Abdi Yazgan, Ömer Polat başta olmak üzere 30'dan fazla aydın tutuklanmıştı. Zamanın Ankara Sıkı Yönetim Adli Müşaviri Albay Muzaffer Gücür'ün Sıkı Yönetim Komutanı Orgeneral Semih Sancar'ı inandırdığı senaryoya göre tutuklananlar uçakta oğlu da bulunan İsmet İnönü'yü deniz gezmişlerin idamını önlemeye razı etmek için bu eylemi yapmışlardı. İşin aslı ise bu aydınların her birinin başka nedenlerle mimlenmiş olmalarıydı. Örneğin Sandalcı TRT Yönetim Kurulu'ndayken Musa Öğün Paşa'nın TRT Genel Müdürlüğü'ne getirilmesini eleştirmişti. Altan Öymen ve Erdal Öz idamlara karşı çıkmışlardı. Mükerrem Erdoğan Deniz Gezmiş'in avukatıydı vesaire. Gerçek hava korsanları Sofya'da yargılanıp ikişer yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Ankara'daki uydurma örgüt mensupları ise 4-5 ay yatıp çıktılar. Sandalcı Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'na açtığı tazminat davasından 5000 lira kazandı. Diyarbakır'da Kürdistan Demokrat Partisi sanığı olarak yargılanan Şerafettin Elçi aleyhindeki tek delil, MİT'in mahkemeye sunduğu mektup fotokopileriydi. asılları hiçbir zaman bulunamayan mektupların Irak KDV'den geldiği öne sürülüyordu. Elçi kendisine mektup gönderdiği söylenen kişiyi buldurup böyle bir mektup yazmadığını kanıtlamasına rağmen 8 ay yattı. Tahliyesinden sonra Diyarbakır MİT Bölge Başkanı Havaalbay Sait Faik Kelican'a gidip durumu anlatan elçinin aldığı yanıt şöyle oluyordu. Şerafettin Bey, bizim için önemli olan bir insana teşhisimizi koymaktır. Biz teşhisimizi koyduktan sonra o doğrultuda gerekirse tanık, gerekirse herhangi bir belgeyi mahkemeye sunmakla sakınca görmeyiz. Dipnot 2000'e doğru dergisi 17-23 Ocak 1988. Albay Talat Turhan hakkında Boğaziçi Köprüsü'nün ayaklarına bomba koyma planı yaptığı gerekçesiyle açılan bomba davasını da daha sonra göreceğiz. Asılsız veya gülünç ihbarlarla açılan davalar yüzünden bu ihbarları yapanlara sayın muhbir vatandaş denmesi de o zamanlardan kalmadır. Birkaç çarpıcı örnek verip geçelim. 12 Mart'tan sonra gözaltına alınan en yüksek bürokrat olan tek genel müdürü Mehmet Erdemir, AP eski milletvekili ve tek yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Aytaç tarafından ihbar edilmişti. Aytaç'ın ihbarında jandarma genel komutanı Kemalettin Eken'e suikast girişimi duyulunca, bravo gençlere kana kan gerekir dediği öne sürdüğü Mehmet Erdemir, Semih Sancar'dan sonra Ankara Sıkı Yönetim Komutanı olan Namık Kemal Ersun'un emriyle gözaltına alındı. Beraat etti, Ersun kararı temyiz etti, reddedildi. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Rektör Yardımcısı Naci Kınacıoğlu aynı akademiden doçent Erzan Erzurumluoğlu'nu ihbar etti. Nisan'da Kızıl Bayrağı çekeceğiz dediği iddia edilen Erzurumluoğlu, ailesiyle tatil kampında bulunduğu Erdek'ten apar topar emniyete götürüldü. Hakkında takipsizlik kararı verildi. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Mümtaz Soysal bir resepsiyondaki sohbet sırasında fakültede tek renk vardır, o da kırmızıdır. Bunun değişik tonları vardır fakat başka renge müsaade edilmez dediği için ihbar edildi. Soysal hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İhbarı yapan Profesör Ali Ertuğrul ile Profesör Vedat Sezer hakkında iftira suçundan dava açıldı. Bu kadar ucuz kurtulamayanlar da vardı. Yazar Sevgi Soysal 26 Şubat 1972'de Çöl İskelesi adlı restoranda Altan Öymen'le yemek yerken silahlı kuvvetlere hakaret içeren konuşmalar yaptığı gerekçesiyle ihbar edildi. Muhbirlerin tanıklığına dayanılarak 10 ay hapse mahkum edildi. Dipnot: bu olayların ve daha fazlasının belgeleri 7 gün dergisinde 19 Aralık 1973'ten 13 Şubat 1974'e kadar yayımlanmıştır. Sofya'ya kaçırılan uçakta İsmet Paşa'nın oğlu Ömer İnönü de vardı demiştik. Haberi alan İsmet İnönü bir kalp spazmı geçirdi. Oysa ertesi gün CHP kurultayı toplanacaktı. 12 Mart'tan hemen sonra Ecevit'in genel sekreterlikten istifasıyla başlayan İnönü-Ecevit gerginliği artık açık bir mücadeleye dönüşmüştü. Çözüm bu kurultaya kalmıştı. Bir gün ertelenen kurultay İsmet Paşa'nın durumunu biraz düzelince 6 Mayıs'ta toplandı. Ve 6 Mayıs 1972'de İsmet İnönü'yü genel başkanlıktan indiren Bülent Ecevit, CHP'nin yeni lideri oldu. 13 Mayıs'ta Cumhuriyet tarihinin en kısa ömürlü hükümeti kuruldu. Kontenjan senatörü Suat Hayri Ürgüplü'nün bakanlar kurulu, radyonun 13 haberlerinde açıklandı. Gece haberlerinde ise onaylanmadığı bildirildi. Yarım gün içinde Genelkurmay Başkanı Tağmaç devreye girmiş ve Cumhurbaşkanı Sunay'a böyle hükümet olmaz demişti. 16 Mayıs'ta kurulan Ferit Melen hükümeti ise Sunay'dan onay, meclisten de güven oyu aldı. Hükümet yenilenmişti ama Türkiye'nin ufkunda kapkara bulutlar dağılmamıştı. Ağustos 1972'de Genelkurmay Başkanı Tağmaç'ın, Mart 1973'te de Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın görev süreleri doluyordu. Ordu komuta kademesi her iki olayla ilgili kararını 12 Mart'tan hemen sonra vermişti. Bu karar Temmuz 1971'de Eskişehir'deki gizli bir toplantıda Sunay'a tebliğ edilmişti. Ağustos'ta Gürler Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek, sonra da Cumhurbaşkanı Sunay'ın görev süresi 3 yıl uzatılacaktı.